Meclis gündemi. Yine Meclis Gündemi programında sizlerleyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban, sesimizi sizlere ileten arkadaşımız Ayhan Taşçı. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21 e-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis GU 1 yalnız rakamla yazılıyor. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz ve gazeteci Hakkı Kurban siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Biz Sayın Yeneroğlu'yla Almanya'ya göçün yıl dönümü, onu konuşacağız. 30 Ekim'deydi bu göç. Onun dışında elbette ki bir yani yurt dışında yaşanan Türklerin yaşamış olduğu cinayetler var. Yani maruz kaldıkları cinayetler var. Mön vahşetinin yıl dönümü olacak. Ve bunun dışında da NSU cinayetlerini konuşacağız. Bir türlü çözülemeyen NSU cinayetlerinden de söz edeceğiz ama öncelikle yoğun bir haftaya girdi meclis yine Hakkı Kurban. Ajandada ne var bu hafta meclisin ajandasında?
Evet, kısa başlıklar halinde değinelim. Evet. Genel kurulda torba tasarı olarak bilinen bazı vergilerle kanunlarda düzenleme yapan değişiklikler değerlendiriliyor. Dün itibariyle 72 maddesi kabul edilmiş oldu düzenlemelerin. Kabul edilen maddeler arasında işsizlik ödeneği her ayın 5. gününde yapılacak önümüzdeki süreçte. Organize sanayi bölgelerinde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilecek. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç kamuya ait konutlar ekonomiye kazandırılabilecek. Bunların satışı gerçekleşecek ve satışta da halen oturanlar varsa öncelikli olarak onlar satın alabilecekler. Eğer onlar almayacaklarsa 2 ay içerisinde bulundukları konutu boşaltacaklar. Bunun yanı sıra hazineye ait olup belediye sınırlarında tarımsal amaçlı kullanılan araziler var. Bunlar da doğrudan kullanıcılarına satılabilecek. Hem üretime kazandırılacak hem de ülke ekonomisine buralar kazandırılmış olacak. Turizm yatırımcıları kira süreleri doluyor. Onlarla ilgili önemli bir düzenleme var. 49 yıllığına bu kiralar verilmişti. O süre uzatılabilecek 49 yılda ve isterlerse tesisleri o sahipler alabilecekler. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. 2018 yılı bütçe görüşmeleri bugün Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi de değerlendirilecek. Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özellikle terör örgütüyle mücadele konusunda Amerika'nın terör örgütüne verdiği desteği sert bir dille eleştirdi ve PYD, YPG terör örgütüyle DAEŞ'in işbirliği içinde hareket etmesinin kabul edilemez olduğunu, hele hele bunu bazı ülkelerin destek vermesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve eleştirilerini dile getirdi. Çölyak Araştırma Komisyonu var mecliste. Bu hastalıkla ilgili komisyon uzun süredir çalışma yapıyor ve komisyonun süresi bir ay daha uzatıldı. Bir ay daha çalışma yaptıktan sonra rapor kamuoyuna açıklanacak ki hastalıkla ilgili neler yapılabileceği ortaya konulmuş olacak. Son olarak bir notu da aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilecek önümüzdeki hafta başında. Bunun için başvuru süresi bu gece yarısı doluyor. AK Parti'den halen meclis başkanlığını yapan Sayın İsmail Kahraman adayı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Zekeriya Temizel İzmir Milletvekili. MHP'den de İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan meclis başkanlığı için yarışacak. İlk iki turda 367 oy aranıyor. İkinci turda 276 çoğunluk gerekecek. Eğer 3 turda da seçilemezse son turda en fazla oyu alan aday meclis başkanı seçilecek ama AK Parti'nin sayısal çoğunluğunu da düşündüğümüzde en kötü ihtimalle 3. turda seçimin sonuçlanmasını bekliyoruz. Şüphesiz ki gizli oylama yapılacak. Dolayısıyla hafta başını bekliyoruz biz de merakla.
Evet, aslında Sayın Yeneroğlu da belki yorumda bulunmak isteyebilir bizlere. Mecliste
Tabii
yapılan
yani
çalışmalar konusunda.
doğal olarak biz kendi adayımızı destekleyeceğiz ve ümit ediyoruz ki en geç üçüncü turda sonuçta İsmail Kahraman Bey tekrar meclis başkanlığına alsın ve neticede şimdi 2 yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmayı sürdürsün. Ben bu konuda bir sıkıntı görmüyorum. Tabii önümüzdeki hafta yine bunun ötesinde komisyonlarla ilgili de süreç işleyecek. Zannedersem ondan sonraki haftada komisyonlar tekrar
Evet.
seçilecek. Komisyonlarda da yoğun bir gündem var. Çünkü özellikle İnsan Hakları Komisyonu olsun, yani son 2 yılda aşırı bir yoğun gündemle karşı karşıya kaldık. Yeni dönemde de dolayısıyla seçilecek, görev alacak arkadaşlara da üstün başarılar diliyoruz bu çerçevede.
Evet, bizler de başarılar diliyoruz. Şimdi efendim, programın başında da söyledik. 56 yıl önce, yani 30 Ekim 1961 tarihi Almanya ve Türkiye için özel bir gün. Nedir bugünün anlamı? Sizden dinlemek isteriz.
Tabii. Evet, tabii aynı zamanda kendi hikayemizle de
Evet.
ilgili bir boyutu var.
Sizin de
Çünkü ben
hikayeniz
de
var.
hayatının çok büyük bir ekseriyeti Almanya'da geçmiş. Bir tırnak içerisinde bir gurbetçi çocuğu olarak da kendimi tanımlayabilirim. Ona da gireceğiz, kavramlara da gireceğiz. Çünkü bu süreç içerisinde gerçekten çok dinamik bir süreç. Yani Türkiye çok değişti o günden bugüne. Almanya çok değişti. Oraya göç eden insanların yapısı çok değişti. Ulus ötesi kimlikler oluştu. Hibrit kimlikler oluştu. Yani ve şu da bir gerçek. Yani iki ülkenin kamuoyu da aslında durumu tam olarak idrak edebildiğine dair benim bazı kaygılarım var. Yani günümüzde Türkiye'de de biliyorsunuz daha da gurbetçi yaklaşımı,
Evet.
gurbetçi tasavvuru hakim. Evet, 1961 yılında 30 Ekim tarihinde Türkiye ve Almanya arasında yeni bir sayfa açılmış. Bonn-Bad Godesberg şehrinde bir anlaşma imzalanmış. Türkiye'den iş gücü alınması konusuyla ilgili. Bu anlaşma üzerine de ilk kafile Haydarpaşa'dan meşhurdur sonuç
Evet.
itibariyle. Haydarpaşa'dan kalkıyor. Böyle davul zurnayla kalkıyor. Ve 50 saatlik bir yolculuk sonrası Düsseldorf kentinde de yine davul zurnayla karşılanıyor. Bu sefer Almanlar karşılıyor bu şekilde. 450 kişilik bir kafile ve orada Çalışma Bakanı karşılıyor. Böyle bir ortam. Ama tabii bunlar sadece yani böyle olumlu güzel boyutları da var ama bu insanlar da sonuçta o sürece girebilmek için Almanya'da da o Haydarpaşa'da kalkan trene binmek için de bayağı bir işte bir süreçten geçiyorlar. Kontrollerden geçiyorlar. Yani gerçekten böyle bugün itibariyle baktığımızda ya ne kadar insani bu uygulama konusunu bile düşündüren hususlar var. Çünkü anlatılanlar var. Böyle muayeneye tabi tutuyorlar.
Evet.
Birisi diğerinin yerine muayeneye girmeye çalışıyor. Çok affedersiniz ama sonuçta böyle idrar testi falan yapılıyor. Bununla ilgili birisi diyor benimki sakat çıktı. İkincisinde başkası bu şekilde durumlar var. Bunları hikayeleri şey yapıyoruz. Ondan sonra yani yine iç çamaşırlarına kadar
Hatta şey,
insanlar
dişlerine falan
tabii tabii
bakıldığı da
tabii tabii
söylenmişti,
görüntülere de
değil mi?
yansıyan
Kesinlikle. Ne kadar
Evet.
sağlıklı. Yani
Yani
sonuçta çünkü
evet.
bakın bu çok önemli. Max Frisch İsviçreli bir yazar diyor ki biz iş gücü
Evet.
istedik diyor ama insan geldi diyor. Şimdi bu çok meşhur bir sözdür. Çok anlamlı ve manidar bir söz aynı zamanda. Ve o dönem o uygulamalar yani insan mı gelecek sonuç itibariyle yoksa sonuçta yani nasıl ifade edelim? Yani farklı bir işte makine bir parçası mı gelecek? Çok net değil uygulamalar itibariyle bunu görüyoruz sonuçta. Çünkü insanlar sağlıklılık hususuyla ilgili böyle özellikle dişleri kontrol, bütün vücutlarının kontrol edildiği ve bu şekilde yani o şeyden o süreçten geçerlerse ancak kabul edilebiliyorlar. Ve insanlar arasında da tabii trajedik olaylar oluyor. Şimdi gidemiyor, köyüne gidiyor, tırnak içerisinde genç delikanlı tabiri caizse çürük raporu almış gibi
Gibi
bir
yani
durumla
işte.
karşı karşıya kalıyor. Bunun sonuçta o kendi özellikle kırsal kesimde ne anlam ifade edebileceğini hele o dönemlerde herkes takdir
Yani
edebilir yani
Almanlar da
sonuç itibariyle.
sağlıklı düşünemiyormuş demek.
Yani dolayısıyla tabii kendi öncelikleri var. Şimdi Almanya 1945 yıkımından sonra işte o inanılmaz derecede orada Wirtschaftswunder dedikleri, yani bir ekonomik harika olarak ifade edilen bir dönem yaşıyorlar 50'li yıllarda. Ve 55 itibariyle de artık sonuç itibariyle şey yok. Yani savaşta ölmüş gençlerin çoğu, çalışacak insan yok ama ekonomi inanılmaz derecede büyüyor. İlk anlaşma zaten İtalya ile yapılıyor 1955 yılında. Ve ondan sonrasıyla 1900 bizden de Türkiye'den de ilk giden kafile 150 kişilik bir kafile eğitim için gidiyor. Meslek eğitimi için gidiyor Almanya'ya. Geçen Stuttgart'ta hatta 58 yılında giden birisiyle böyle tanıştım, sohbet ettim. Hatta bizim belki de çağırmak lazım. Yani bizim mesela bir Kayseri milletvekilimizin babası da 1958 yılında Stuttgart'a giden ilk kafilenin içerisinde olanlar da var neticede. Günümüzde bunlarla konuşuyoruz. Geçen mecliste birisinin hikayesini anlattım. Onlar da televizyonda dinlemişler. Tabii onlar da duygulanmışlar. Hatta sonra beyinin vefat ettiğini öğrendim. Oxford'dan bir aile. Tabii çok acıklı hikayeler var. Yani bazen bunları anlatmak benim için de kolay olmuyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü sonuçta biz de o hikayelerin bir parçasıyız. Ben
hani sizin hikayenizi dinleyelim diyeceğim ama. Evet, ben de ama
1975 Bayburt doğumluyum. Evet. 6 ay sonra babam bir kere izine geliyor. Babam yine 73 yılında gitmiş. 6 ay sonra veya 7-8 ay sonra geliyor. Bakıyor ki annem hep tarlada. Beni de sonuçta bakımsız bir haldeyim. Diyor ki benim diyor bir daha oğlum olacak mı diyor. Sonra alıyor, ailece Almanya'ya göç ediyoruz. 76 yılında. Ben 75 Bayburt doğumluyum. 76 yılında.
Babam bir yaşında Almanya'ya gittiniz. Evet,
bir yaşında. 9 aylıkken Almanya'ya gitmişiz. Evet. Tüm okul hayatım Almanya'da geçti. Ben Türkiye'de okula gitmedim. Yani 2,5 yıl önce Türkiye'ye tekrar geri dönmüş. Dolayısıyla o zaman duygu dünyasında kendisini hep gurbetçi olarak kabul eden. Yani biz gideceğiz işte birkaç aylık bir birikim elde edelim. İşte bir traktör alalım, ev alabilirim.
Hani misafir, onlar da öyle tabii gördü ki. Değil mi? Misafir tabii, biz olarak.
Biz de zaten kendiler hep öyleydi. Tabii, tabii. Biraz para kazanıp tekrar tabii, yurduna dönecekti, geri dönme dönecekti, hayalleri vardı.
Yani. Herkes kendi yani evet, tamamlayıcı bir durum var sonuç itibariyle ortada. Dolayısıyla orada ortam yok, şartlar çok kötü. Böyle birçok yerlerde barakalarda kalıyorsunuz. Ya düşünün biz mesela ben 1993 yılına kadar ki 18 yaşındayım o zaman. 4 çocuğuz ailede. Eski bir askeri barınakta 34 metrekare içerisinde büyümüşüz. Yani Türkiye'de bunun tasavvur edilmesi bile mümkün değil yani evet, sonuçta.
Bir oda büyüklüğü neredeyse.
Aynı bugün itibariyle ama bize orası çok büyük geliyordu. Demek ki çocukluk şeyi sonuçta. Ve Almanlar o dönemlerde mesela sonuçta sosyoekonomik alt sınıf olan ortamlarda yer veriyorlardı. Çünkü Türkleri toplumun dışında tutmaya çalışıyorlardı. Hani bugün paralel toplum falan diye bağırıp çağıranlar, düne kadar o zaman şehir politikaları Türkleri dışarıda tutalım, bunlar sonuçta toplumun içerisine girmesinler, nasıl olsa geri döneceklerdi. Ve belli bir noktadan sonra 90'lı yıllarda da artık bunlar burada kalıcı, dolayısıyla bunları eritelim. Yani bu asimilasyon yani, politikasını
hani biraz o dönüşümde evet, konuşmak lazım belki evet, efendim. Çünkü ellerinde tahta sandıklarıyla geçici olarak gittiğini düşünen Türk vatandaşları bir süre sonra orada kalıcı oldular. Tabii. Hatta kalıcı olmakla kalmayıp bugün artık o ülkelerin ekonomilerine yön evet, veren ciddi noktalara geldiler. Hatta yani Almanya'nın milli maçını izliyoruz. Mesut Özil ismi geçiyor. Emre Can ismi geçiyor. Evet. İlkay Gündoğan ismi geçiyor. Yani tabii, o kadar içine girmiş durumdalar. Evet. Nasıl bir dönüşüm yaşadı Türk toplumu Almanya'da ve Avrupa'da tabii?
Tabii rakamsal olarak şunu da ifade etmek lazım. 73'e kadar mesela aile birleşiminin engellendiği tarihe kadar Almanya'ya gidenlerin sayısı zaten 870 bin. Yani çok fazla değil aslında. Evet. Ve toplam rakamlara baktığımız zaman 61'den sonra Almanya'ya gidenler 4.100.000. Almanya'dan tekrar Türkiye'ye geri dönenler 2.900.000. Yani orada normalde Türkiye'den doğrudan oraya göç eden göçmen statüsüne uygun kesim 1.200.000 insan. Ya bugün mesela Türkiye'de de Almanya tecrübesi olan, doğrudan oradan yaşamış olan insan sayısı en az 2 milyon. Dolayısıyla ve Almanya'daki 3 milyona da baktığımız zaman 5 milyondan fazla bir topluluktan bahsediyoruz. Bugün hayatta olan ve doğrudan Almanya Türkiye arasında insan kaynağını oluşturan. Ve orada yaşayan insanlar bugün tabii 1 milyon 200 bin çocukları olmuş, torunları olmuş ve 3 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz bugün itibariyle.
Bu kayıtlı olan tabii, tabii değil
tabii,
mi?
Tabii tabii,
daha olan da fazlası var.
Yani öyle ifadeler evet, var fakat sonuç itibariyle bunların gerçekliğiyle ilgili bende bir veri yok. Ama Şu var, bunların yarısı işte artık bugün itibariyle Alman vatandaşlığına girmiş. Yarısı da Türk vatandaşı. Ve yani toplumsal hayatın her yerinde var. Çok başarılı örnekler var. Ama başarısız örnekler de var. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Fakat şunu görüyoruz. Aynı şartlar, yani sosyoekonomik açıdan aynı şartlarda rekabet eden insanlarla mukayese ettiğimiz zaman Türklerin daha başarısız olmadığını görüyoruz. Daha başarılı olduklarını görüyoruz. Ama sonuçta kırsal kesimden gelmiş. Dolayısıyla o kesimin, o işte alt kesim grubuna dahil olan bir kitle, onların çocuklarında daha çok, mesela Alman toplumuna nazaran baktığımız zaman, eğitimde, işte meslek eğitiminde, okul başarısında maalesef bugün itibariyle de çok geri olduğunu ve hatta eşit düzeyde olsa bile sonuç itibariyle yine ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Oradaki yerel toplumdan en az yani bir adım önde olması gerekiyor. Altyapı olarak, sonuçta beceriler olarak, ki orada işte aynı şansları, yani fırsatları yakalasın.
Almanya'daki hani eğitim sistemi dil bilmediğini iddia edip çocukları farklı okullara yolladılar. Yani Türk toplumunun çocukları Zonderschule galiba, tabii, değil mi? Oraya gönderdiler çocuğu. Yani
o süreçte bana göre çok ciddi haksızlıklar
çok
yapıldı. 80'li 90'lı yıllarda.
Sonrasında düzeldi mi o haksızlık?
Sonra da belli bir yere kadar düzeldi. Ama bugün itibariyle de mesela rakamlara baktığımız zaman, mesela aslında Türk toplumu çok genç bir topluluk orada. Bizim yaş ortalamamız 33 Almanya'da. Şimdi Alman toplumuna bakıyoruz 47. Çok ciddi bir fark var. Ama diğer tarafta mesela eğitimle ilgili rakamlara baktığımız zaman, o zaman sonuçta Türk toplumu nezdinde işte örneğin lise mezunlarının oranı %15 civarında iken, ki Almanya'daki lise mezuniyeti burası gibi değil. Daha zor şartlarda sonuçta. Buradaki ortaokulla ancak buranın lise düzeyini mukayese edebiliriz diye düşünüyorum, oradaki ortaokulla. Şimdi Alman toplumunda ama bu %40'ın üzerinde. Üniversiteye gidenlerin oranı Türk toplumunda çok düşük, %4 civarında bir şey. Üniversiteyi bitirenlerin %2 civarında. Bunlar tabii artırılması gerekir. Zamanla artırılacak, bunu görüyoruz. Diğer tarafta artık yani 100 binden fazla işvereni olan, 50 milyar avronun üzerinde ciro oluşturan bir Türk toplumundan bahsediyoruz. Sosyal hayatın, spor hayatının içinde bugün artık eskisi gibi değil. Yani Alman milli takımında işte siz örneğini verdiniz. Yani dün maç vardı, dün müydü, önceki gün müydü maç vardı. Baktım orta saha oyuncularının dördünün üçü sonuç itibariyle yani Türk gençleri. Ve o bile tartışılıyor. Bakın şimdi bazı Türk gençleri mesela Alman milli takımının maçlarında Alman milli marşını söylemiyor. Yani saygı gösteriyorlar, susuyorlar. Bu bile Almanya'da böyle aşırı sağ çevreler tarafından ciddi tepkiyle karşılaşıyor. Çünkü Almanya'da toplum daha da zaten son zamanlardaki ırkçı partinin başarısından da bunu net olarak görüyoruz. Toplum her ne kadar göçmen asıllı topluluk 18 milyon civarında olsa bile, bugün Almanya'nın 82 milyon, 83 milyon nüfusu var. Ama göçmen asıllıları aşağı yukarı 19 milyon. Çok ciddi bir
ciddi
kitle.
Ciddi
bir kitle.
Ülke nüfusu neredeyse yani, baktığınızda. Birçok ülkenin nüfusuna bir rakam.
Yani şimdi Avrupa ülkelerinin zaten neredeyse hepsinden büyük. Yani Fransa'yı, İspanya'yı çekin büyük ülkeleri. Diğer ülkelerinden daha büyük. Göçmen nüfusuna sahip sadece Almanya. Almanya'daki Müslümanların sayısı bugün 6 milyon civarında. Neden 6 milyon civarında? Çünkü Suriye'den gelen göçmenlerle birlikte çok ciddi manada arttı tabii ki yani. Dolayısıyla gerçekten ama birçok noktada göç ülkesi 2000'li yıllardan sonra kabullenmiş. Türk toplumunda da bu var. Türk toplumu 90'lı yılların ortasına kadar kendisini geri dönecek bir topluluk olarak kabul etmiyor. Geri dönecek bir topluluk olarak kabul ediyor. 90'lı yılların ortasından sonra artık biz burada kalıcıyız. Çünkü bakıyor yaşlılar, yani birçok mesele var. Şimdi kendisi geri dönmek istiyor ama çocuğu dönmek istemiyor. Çocuğu dönebilecek belki ama torunu artık oranın yerlisi. Ve birincisi mesela o gençliğini, o köyünü özlemle idealleştirerek hatırlarken gencin sonuç itibariyle orayla irtibatı sadece izin dönemindeki ilişkiyle ilgili.
Evet, sizin de bir dönem görev yaptınız. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili güzel çalışmaları vardı. Orada görmüştüm ben de. Hani hatıralarını anlatıyorlar. Biz sadece işte bir miktar para kazanıp tekrar köyümüze dönmeyi planlamıştık ama 60 yıl geçti diye örnekler verenler var. Yani
aslında
hakikaten
çoğunluk öyle. Yani şimdi siz peki vatandaşlarımızın uyumunu nasıl görüyorsunuz? Yani orada oraya çok sıklıkla gidip geldiğinizi biliyoruz. Tamam, vatandaşlarımız gerçekten aslında oraya entegre oldular, asimile olmadan, yani uyum sağladılar, ama tabii ki ülkelerin de, yani özellikle de hani biz Almanya özelinde konuşuyoruz, ama tabii bunun dışında Avusturya var, Belçika var, orada da birçok vatandaşlarımız var, Fransa var.
Ben Türk toplumunun her şeyden önce asimilasyon sürecinin çok hızlı bir biçimde yürüdüğünü düşünüyorum. Yani Türkiye'deki var olan kabulün ötesinde, şöyle ifade edelim. Almanya'da çok farklı araştırmalara göre Türk toplumunun %40'ından en asgarisi %40'ı diyor, en azamisi de %48'i diyor. Arasında bir kitle gündelik hayatında Türkçe konuşulmayan ortamların dışında tamamen sosyalizasyonuna ediniyor. Yani gündelik kullandığı dilin Türkçe olmadığı %40'lık, %45'lik bir kitleden bahsediyoruz.
Yere
dolayısıyla tabii yani. Yani bu çok ciddi bir kitle. Zaten Türkiye'ye olan ilgide de bunu görüyoruz. Seçime katılımda bunu görüyoruz. Seçime katılım, bakın, her ne kadar çok rekor düzeyinde olsa bile başka diasporalara göre, fakat sonuçta yine Türkiye'deki beklentiler itibariyle işte %45-50'ler civarında. Şimdi bu niye? Toplumun diğer bir kesimi çok ciddi manada bu asimilasyon süreci içerisinde zaten. Çünkü refah seviyesi çok yüksek derecede, tüketim endeksi bir hayat içerisinde oluyorsunuz ve artık oranın yerlisi olmuşsunuz, oranın asli unsuru olmuşsunuz. Ha, bu konularla ilgili de ciddi sıkıntı var. Şimdi Türkiye'de böyle hani bir gurbetçi tasavvuru, hani kırmızı Mercedes'iyle köyüne gelen, aslında sonuç itibariyle Türkçesi zayıf olan, oturup kalkmasında çok da bilmeyen, cebinde biraz parası olan ama onu da doğru dürüst harcamasını da bilmeyen bir tasavvur var. Oysa sonuç itibariyle, hatta bazen ötekileştirmeler de var. Geçen mesele yaşadık. Gümrüklerde ihtiyaçlara cevap veren ortam yok. Vatandaş orada çöpünü atıyor 10-15 saat bekledikten sonra. Çünkü çöp yok yani. Orada oluşturulması lazım. Bizim kamuoyundaki, ben manşetlere baktım. Gurbetçi çöpünü attı, geri döndü. Yani burada da ötekileştirme var. Farkında değiliz. Oysa sonuç itibariyle o insanların ana vatanla aidiyatlarının geliştirilmesi konusunda da üzerimize düşen çok ciddi işler var, ciddi sorumluluklar var. Bu konularda da eksik kaldığımızı Türkiye kamuoyu olarak ifade ediyorum. Evet. Şimdi yurt dışında uyum konusunda, bakın, uyumun temeli entegrasyon diyorlar, temeli katılımdır. Yani eğer Almanya'da sosyal hayata, toplumsal hayata katılımın önünde çok ciddi engeller var yabancılara yönelik. Bu engeller kaldırıldığı takdirde ve kaldırıldığı nispette Türk toplumunun çok başarılı olduğunu görüyoruz.
Aslında hani uyum tek taraflı olmaz. Bu yani biraz önce sizin söylediğiniz yani. Gibi her şeylerin hani önüne set çekeceksiniz, sonra da uyum göstermiyor diyeceksiniz. Tabii. O da olmaz. Yani uyum öyle değil midir? Tek taraflı olmaması gerekir. Yani toplumun da, Alman toplumunun da bu konuya el atması gerekir.
Doğru, ve bu sebepten dolayı zaten bunun da daha çok psikolojik bir baskı olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela bir dönem 90'lı yıllarda, özellikle ortasında sonrasında, İşte Türk gençleri Almanca öğrenmiyor diyorlardı. Halbuki hiç alakası yoktu. Hani öğrenmeme lüksleri bile yoktu zaten. Çünkü tam gün okullarda, sabah 8'de okula gidiyorsunuz, 4'e kadar okuldasınız. Eğer Almanca öğrenmiyorsa bunun hesabı sonuç itibariyle ailelerden değil, okuldan sorulmalı. Yani eğitim ortamından sorulmalı. Oysa sonuçta Almanca da öğreniyorlardı. Ama Türkçeyi çok ciddi manada unutuyorlardı ve o süreçte de Türkçe artık yabancı dil olarak, yani eskiden mesela ana dil olarak veriliyordu konsolosluklar tarafından, tamamen müfredattan çıkarıldı. 2-3 eyalette şu anda kaldı. Toplam 700 bin civarında Türk öğrencisi varsa, bunların en fazlası 100 bini, 110 bini Türkçe dersi görüyor. Bunların 37 bini, 38 bini de konsolosluklar tarafından haftada 2 saatlik Türkçe dersinden
bahsediyor. O da isteğe bağlı galiba.
O da isteğe bağlı. İsteğe bağlı, ona da hep alternatif koyuyorlar. Evet. Bir kere öğlenden sonrasını atıyorlar. Evet. Öğlenden sonrasını atmasının ötesinde de alternatif olarak o vakitlerde spor dersi, yani daha cazip olan dersler falan koyuyorlar. Dolayısıyla onun cazibesi ortadan kalkıyor ve gençler, aileler de tercih etmeyebiliyor. Yani ailelerin de bu konuda bilinçlenmesi noktasında çok ciddi sıkıntılarımız
mesela
var tabii
hani
ki.
Buraya gelen, Türkiye'ye gelen Almanya'dan Türk vatandaşları, o çocuklarla konuştuğumuzda ana dilim Almanca diyor.
Tabii. Çünkü artık sonuçta evde konuşulan, yani tüm o şekilde konuşulmuş. Evet. Dolayısıyla biz o ana dil anlayışımızı, tasavvurumuzu değiştirip o gençlerin, çocukların Türkiye ile olan muhabbetlerini sürdüren politikalar geliştirmemiz lazım. Bu gerçekten o ülkeler de bu konuyla ilgili Türkiye'yi engellerken onu da söyleyelim. Mesela Almanya sonuçta bu konulardan rahatsızlık duyuyor. Fakat kendi diaspora politikaları noktası baktığımız zaman Rusya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, Romanya'da, Polonya'da kendi Alman azınlığının, hatta resmi ifadelere göre de, bütçeye göre de etnik dinsel ve kültürel kimliğini muhafaza etmek için olağanüstü faaliyetler yapıyor. Şimdi o konuda onun ciddi manada destek veriyor ama Türkiye bunu yapmasın. Niye? Bu insanların beklentileri, insanların sonuçta en temel hakkı bunlar. Evet. Şimdi bu konularla ilgili daha da anlaşamadığımız tabii ki birçok nokta var. Bu sebepten dolayı da bazı gerginlikler oluşuyor. Bakın mesela din politikalarında daha da orada Müslüman dini cemaatlerin tamamen dışlandığı, kurumsal haklar noktasında sıfır noktada olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun sebepleri de var. Bakın Türkiye'de bu meselelerle ilgili kamuoyunda göç politikalarıyla ilgili uzmanlarımızın sayısını artırmamız lazım. Üniversitelerimizde göç araştırmaları merkezi, diaspora araştırma merkezleri kurmamız lazım. Ve gurbetçi tasavvurunu değiştirip yurt dışındaki günümüzdeki o sosyolojik gerçekliği idrak eden bir anlayış kamuoyunda hakim olması lazım. Evet. Yoksa daha büyük sıkıntılar yaşayacağız.
Evet tabii yaşadığımız sıkıntı çok bu anlamda yurt dışındaki vatandaşlarımızın çok. Ama bazıları daha büyük sıkıntılar evet. yaşadı. Cinayetlere maruz kaldılar. Yaşamlarını yitiren oldu. Bunlardan biri de Möln vahşeti.
23
yıl
Kasım.
Dönümde yaklaşıyor. Evet, 23 Kasım'da gerçekleşmişti 1992 yılında. Şöyle bir dönüp baktığınızda efendim siz bu süreçleri Almanya'da yaşamış, o tartışmalara şahit olmuş birisiniz. Neler yaşandı o tarihte, yıl dönüm yaklaşırken o olayı da hatırlatırsak dinleyenlerimize?
Tabii çok acı tecrübeler var her şeyden önce. Bir kere Solingen mesela bize yakın bir yer. Ben geçen Solingen'de de anma programında bulundum. 29 Mayıs 1993 tarihinde 5 insanımızın katledildiği bir kundaklama olayında. Bunun anma programı vardı 24. yıl dönümü sebebiyle. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı belki 20-25 dakikalık bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın önemli bir bölümünde entegrasyondan bahsetti. Entegrasyon sorumluluğundan bahsetti. Ben tabii bunu çok ürkütücü buldum. Kendisine evet. de bunu söyledim. Hatta gayet böyle nezaket kuralları çerçevesinde söyledim. Ama bir şeyi de ifade etmem gerekiyor. Ne oraya geldiğimde beni karşıladı, hoş geldiniz dedi. Ne de giderken sonuç itibariyle selam verdi, gönderdi. Ve kendisine bir mektup yazdım. Siz Türkiye'ye geldiğiniz zaman biz size misafirperverliğin ne olduğunu burada göstereceğiz inşallah dedim. Yani birçok sıkıntımız olabilir. Şimdi Möln'e gelince, Möln'de o kadar acı olaylar yaşanıyor ki 3 insanımız orada kundaklama olayında 23 Kasım 1992 evet. tarihinde. Ve orada Aslan ailesinin 3 ferdi yangında öldü ve bakın insanımızı gösteriyor. Burada da bazı örnekler. Anne Ayten Aslan oğlunu battaniyeyle sararak 7 metre çünkü üst katta oturuyorlar. 7 metre yükseklikten pencereden atlamasıyla o öyle kurtarıyor. Bahide Aslan ölmeden önce torunu İbrahim'i küçük bir yavru ıslak bir battaniyeye sarıyor. Bir masanın altına bırakıyor ve torunu o şekilde kurtarıyor. Bugün 25 yaşında bir genç bir arkadaşımız. Ve çok acı olaylar evet. var. Çok trajedik olaylar var. Ve Möln Almanya'da ilk olarak biliniyor aslında kundaklama olaylarıyla ilgili. Oysa ilk değil. Möln'den 10 yıl önce mesela yine oraya 150 kilometreye yakın bir mesafede Wolfenbüttel'de bir kundaklama olayında yine bir Türk anne ile 3 çocuğu öldürülüyor. 3 kişi yaralanıyor. 84 yılında Hamburg'da bir vatandaşımızın, onları da anmak istiyorum yani Mahmut Kaymakçı, Allah rahmet eylesin. Allah o da dazlaklar tarafından başı ezilerek öldürülüyor. Ve buna benzer sonuçta bilinmeyen o kadar çok hadise var ki üzerinde durulmayan.
Çünkü failleri de ne yazık ki ya serbest kalıyor ya gerekli soruşturmalara, takibata uğramadan kurtuluyor.
Yani, evet. Mesela Möln'de öyle. Möln'de öyle oldu. İşte iki kişi bu konuda tutuklandı. Birisi 15 yıl ceza yedi. İşte 15 yılın 10 yılını falan yattı. Çıktı. Diğeri 7,5 yemişti. Ondan sonra isimleri falan değiştiriliyor, korumaya alınıyor ve yeni bir hayat kuruyorlar sonuçta. Hayatlarına devam ediyorlar ve birçok olayda yani fail
katil,
bile bulunmuyor. İşin öyle bir boyutu var.
Katiller dışarıda geziyor.
Tabii katiller bu konuda sonuçta dışarıda geziyor. Yani bunun zaten sonuçta bu Möln, Wolfenbüttel, onun dışında Solingen, Lübeck yani bu olayların ötesinde bakın 1990 yılından sonra Almanya'da maalesef resmi rakamlarda bu yok. Ama bu konuda sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalarda 200'e yakın insan ırkçı motivasyonları saldırılarda katlediliyor ve bunların 67'sinin dışında diğerleri ırkçı motivasyonlu suçlar arasında da ele alınmıyor. Möln zaten NSU cinayetinde de benzer durumu görüyoruz. NSU cinayetlerinde de biliyorsunuz orada Özellikle bu olaylardan sonra
2011 yılında süreç var, evet.
Ortaya çıkıyor. Olay da şu, 2000 ve 2007 yılları arasında 8 vatandaşımızın, bir Yunan vatandaşının, bir de Alman polis memurunun, bilinenler bunlar sadece. Bunun ötesinde bilmediğimiz birçok mesele de olabilir. Bu konular tartışılıyor. 10 kişinin katledildiği, ama bu terör örgütü de Doğu Almanya'da Alman istihbarat elemanlarının bizzat yetiştirdikleri, yönettiği, bizzat finanse ettikleri ortamlarda yetişen ve o zaman sözde kontrol edilen, belli bir noktadan sonra 95'ten sonra güya kontrolden kaybolan, tekrar 2011 yılında intihar etmeleriyle ortaya çıkan ırkçı terör örgütü. Ve bunlar bu zaman zarfında en az 7 yıl içerisinde Almanya'nın çok değişik bölgelerinde vatandaşlarımızı kafalarına kurşun sıkarak katletmişler. Hatta bazı ilginç olaylar var ki, yani süreç içerisinde şimdi 2013'te duruşmalar başladı, dava başladı. Bugüne kadar 400 duruşma yapıldı. Tabii sanıklar nedense birkaç kişilik bir sanık grubu var. Oysa sonuç itibariyle Almanya'nın bu meselelerle ilgili federal ve eyalet düzeyinde, parlamentolar düzeyindeki araştırma komisyonları bu olayların içerisine 120 civarında insanın dahil olabileceğine dair veriler var. Bunun ötesinde de istihbarat örgütlerinin bu konuyla ilgili çok ciddi manada, yani en hafif tabirle skandallar zinciri olarak açıklanabilecek ilgileri var, dahilleri var. Ve yani birçok olayda bakıyoruz. Şimdi Halil Yozgat. Halil Yozgat'ın katliamında Kassel'de, Hessen eyaletinde Kassel'de istihbarat elemanı Halil Yozgat bir internet kafesi işletiyor. Ve istihbarat elemanı olay anında da kuvvetle muhtemel orada olma ihtimali çok yüksek. Ama her halükarda kendisinin ifadesine göre olaydan 1-2 dakika önce gidiyor. Sonra da diyor ki ben olay sonrası gittim ama görmedim diyor. Bakın, ufak bir internet kafe, 2 odalık bir yer. Birisi geliyor, kafasına 3 kırsın sıkıyor bir gencin. Orada sonuç itibariyle yere düşüyor ve orada canını teslim ediyor. İstihbarat elemanı kafeden çıkıyor, hiçbir şey görmedim diyor. Ve bu istihbarat elemanı da evinde yapılan sonra aramalarda zaten kendi kasabasında Küçük Adolf diye tanımlanan ırkçı bir motivasyona sahip bir kişi olduğu biliniyor. Ve bununla ilgili bunu şahit olarak bile mahkeme dinleyemedi. Niye? Hessen İçişleri Bakanlığı hem şahit olarak dinlenmesini engelledi, hem de onunla ilgili dosyaları 120 yıl kapattı, kilitlettirdi. Dolayısıyla sonuç itibariyle olayların birçok noktada aydınlığa kavuşmamasının en temel sebebi Alman istihbaratı, Alman emniyet güçleri. Ve biz burada şunu söylüyoruz. Almanya'da kurumsal ırkçılıkla gerçek anlamda mücadele edilmiyor. Bakın, kurumsal ırkçılıktan bizim kastettiğimiz şey de şu. Eğer Almanya'da emniyette, istihbaratta, kamu idaresinde, ki Alman istihbaratında zaten kuruluş aşamasında Naziler tarafından da kurulduğunu da unutmayalım. Dünya Savaşı'ndan sonra da Naziler tarafından kurulduğunu unutmayalım. Ve bu meselelerin açıklığa kavuşması, devletin elemanlarının, devletin memurlarının bu süreçle ilgili ne kadar dahil oldukları ile ilgili, süreçle ilgili o kadar kuşku. Yani şimdi düşünün, Kolbstrasse Köln'de Sarış'ın kamera görüntüleri var. Sarış'ın kişiler oraya bomba koyuyorlar. Ve bunların ne oldukları belli. Olay daha, yani aynı gün bomba patlatıyorlar. 1-2 saat sonra İçişleri Bakanları falan açıklama yapıyor. Diyor ki sonuç itibariyle işte bilmem Türk mafyasıydı. Türklerin Kürtlerle çatışmasıydı. Bilmem işte Batı Trakya, Yunan ölüyor. Diyor ki Batı Trakya'dan bu geliyor. Oradaki Türk mafyasının bir işidir
yani
falan.
Yani ne
diyor.
Olursa Türk.
Tabii.
Her şey Türk.
Adı da, olayların adı da döner cinayetleri.
Evet,
yani döner, yani şuna bakın, aşağılamaya bakın, yani döner cinayetleri ya. Bu sonuçta itibariyle böyle bir şey olabilir mi? Yani burada düşünün, 3-5 Alman öldürülüyor, Allah korusun, ve bunun adı patates cinayetleri oluyor veya buna benzer saçma sapan bir şey oluyor. Burada bile ne kadar aşağılandığının ve ne kadar kayıtsız ve bütün olaylarda hep çok somut ipuçları var. Bunların sonuçta yabancıların olmadığını, bir aileyi suçluyorlar, kadını suçluyorlar, çok affedersiniz diyorlar ki senin başka bir erkekle ilişkin vardı, sen kocanı öldürttür diyorlar. Bazılarına diyorlar ki işte kocanız işte eroin mafyasıyla işbirliği yapıyordu kuvvetle muhtemel. Ortada hiçbir şey yok, hiçbir veri yok. Ama bu şekilde bütün aileler yani, aynı zamanda suçlu pozisyona düşüyorlar.
Suçlayarak.
Tabii. Aslında, ve yıllarca böyle devam ediyor.
Tabii dinleyicilerimize de hatırlatalım, siz Köln Hukuk Fakültesi evet. ve 9 Eylül Hukuk Fakültesini Hı-hı. bitirdiniz. Yani bir hukukçu gözüyle baktığınızda mesela biraz önce söylediniz 120 yıl bir şeyi kilitletmek ya da kaldırmak hani bu ne kadar insan haklarına uygun bir şeydir. Bir de öyle bir, hukukta öyle bir durum söz konusu Tabii. mudur yani?
Tabii insan hakları meselesi sonuç itibariyle ayrı bir gündem. Bakın Almanya'da kurumsal haklar konusunda demin bir örneğini verdim. Şimdi o konuyla ilgili insan hakları komisyonu olarak bir uzmanlara çalışma yaptırıyoruz. Asıl sonuç itibariyle gördüğümüz ırkçı hadiselerin tezahürünü sokak saldırılarında görmüyoruz. Yasamada, yargıda, yürütmede bunların sonuç itibariyle temel zemini oluşturuluyor. Birileri çıkıyor, toplumun yabancılaşmasından endişe ediyoruz diyor. Orada bir toplumsal cephe oluşturuyor. Zaman eskiden bunlar dazlaktı. Kimin ne olduğu belliydi. Bugün öyle bir şey yok ki. Bugün sonuçta ırkçılık toplumsal merkeze inmiş siyasal kültürün bir parçası haline dönüştü.
Ki bunu seçim döneminde canlı gördük. Hem Sayın Merkel'in açıklamalarında hem de diğer aday olan isimlerin açıklamalarına baktığımızda hem Türkiye'ye yönelik hem Türklere yönelik ağır ifadeler vardı.
Ve ne oldu? Ne oldu? Neticede şu oldu. Bu konuyla ilgili onlar bundan çünkü öyle parti, bütün partiler şey konusunda, anti-Türkiye söylemleri konusunda birleştiler. Dolayısıyla vatandaş dedi ki, ya madem bu söyledikleriniz gerçek, o zaman sizi niye seçiyorum? Yani gerçeği varken ırkçı partiye oy verdi. Ve ırkçı parti %10-13'e yakın, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar meclise ilk defa en az 3'te birinin açıkça Nazi olduğu bir fraksiyon meclise girdi. Ve şimdi mesela bugün bir açıklama yapmış. AfD Partisi, Almanya için Alternatif Partisi başkanı diyor ki İslam diyor anayasayla bağdaşmıyor. Dolayısıyla yasaklanması gerekir falan diyor. Yani bunlar Alman toplumunda artık sonuç itibariyle çok rahatlıkla söylenen, Avusturya'ya baktığımız zaman yani sağcı popülizmle ırkçı partinin birlikte aldığı oy %60'lara varan bir durumla karşı karşıyayız. Bu sadece Türkleri, Müslümanları tehdit etmiyor. Oradaki sonuç itibariyle çeşitliliği, çoğulcu toplumu, liberal toplum düzenlerinde tehdit ediyor. Bunun farkında değiller. Ama şimdi eskiden mesela bu insanlar açıkça Nazi diyebiliyordunuz, Dazlak diyebiliyordunuz. Şimdi artık öyle bir merkeze, toplumsal merkeze inmiş ki bu. Sonuçta bunu güzelleştirmeye çalışıyorlar. Bakın hani sağcı popülizm kelimesi böyle bir kelime. Ne demek sağcı popülizm?
Yani
sağcı söylemlerin biraz daha popülerleştirilmesi. Oysa sonuç itibariyle burada kastedilen, ya şimdi o ırkçılık o kadar büyüdü ki, onun için buna bir makyaj yapmaları gerekiyor.
Yani bunu daha güzelleştirmek. Aslında ırkçı söylemler
tabii ki.
Var. Yani asıl mesele o.
Eskiden sonuç itibariyle bunlar söylendiği zaman eylemler olurdu. Millet sokağa çıkardı. Şimdi sonuç itibariyle bunlar doğal çerçevede kabul ediliyor. Ve
sonuç
ne yapıyoruz?
Oy verip getiriyorlar meclise evet. yani.
Tabii işin bir başka boyutu da terör örgütlerine de destek veriliyor. Tabii. Sadece kendi işlerinde bu Nazi yanlısı, Nazi olan şahısları değil. Baktığımızda Türkiye'den giden FETÖ'cülerin sığındığı yerlerden birinin evet. Almanya olduğunu görüyoruz. PKK'lıların aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da dönüp bakıp Türk yargısıyla ilgili de çok Değil ileri mi? Derecede yorumlar yapan Alman yöneticilerine rastlıyoruz. Böyle bir çelişki de var ortada.
Bakın insan haklarını bu çerçevede konuşalım. Ben diyorum yani nasıl oluyor her gün Türkiye'de insanlar katlediliyor. Her gün Türkiye'de sonuçta biz şehit haberi alıyoruz. Ve siz burada bu terör örgütüne istediği gibi para topluyor, istediği gibi burada militan devşiriyor. Bakın sadece geçen yıl Almanya'da PKK'ya Türkiye'de savaşmak üzere katılan insan sayısı Alman istihbarat raporlarına göre 180 kişi. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? İstihbarat sanki bunun raporunu tutmuş. İsim biliyor. Ve dolayısıyla böyle bir ortam varken bunlar günlük gazeteyle burada yayın yaparken iki tane televizyon kanalıyla devamlı Almanya'da yayın yapabilecek ortamdaysa şimdi sen nasıl insan haklarından bahsedebiliyorsun? Böyle bir dünya yok ki. Ha şimdi niye? Kendisi için tehdit olarak görmüyor. Kendisi için tehdit olarak görse, geçen hafta, bundan iki hafta evveldi, bir genç Köln'de şey yapmış, böyle biraz ironik bir şey yapmaya çalışmış. Bu IŞİD bayrağını almış. IŞİD'in bu şey, bu terör örgütünün bir siyah bir şeyi var ya üzerinde. Orada menemen tarifi koymuş üzerine. Arapça yazılarla. Ama bunu anlamıyor tabii kimse. Bu menemen tarifiyle Köln'de, şehir merkezinde onu asıyor bir yere. Bir de aynı zamanda şey broşür bastırıyor kendisi. O broşürde yazmış. İşte sonuç itibariyle arkanızda evet şunu gördünüz, şok oldunuz. Oysa aslında o bir menemen tarifi ama ben bunu özellikle yaptım ki PKK'lıların burada bu paçavraları dolaştığı zaman benim ne hissettiğimizi anlayın ve empati kurun diye. Ne oldu? Polis sonuç itibariyle 5 dakika o eylemini yapmadan kaldırttırdı orayı. Hani işte fikir özgürlüğüydü. Hani sonuç ne diyorlar? İşte bunlar PKK'nın reklamını yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Bunlar Öcalan'ın İşte tecritten kurtulmasının mücadelesi veya Öcalan'ın fikir özgürlüğünün yani. Mücadelesini. O zaman bu genç de birileri de çıksın bakalım Bagdadi'nin fikir özgürlüğünün mücadelesini versin. Ya böyle bir dünya mı var ya sonuçta? Yani niye? Problem ne? Problem ne? Bizi tehdit, kendilerine yönelik bir tehdit olarak görmedikleri için öyle bir şeye giriyorlar. Mölne dönelim. Bakın önemsiyorum. Biz Mölne'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak önümüzdeki hafta orada düzenlenecek anma programını özellikle bütün partilerin içerisinde bulduğu bir heyetle gideceğiz. Ve orada da aynı zamanda hem sonuçta tabii ki hem orada vatandaşlarımızın tekrar ailenin acısını paylaşacağız. Oradaki insanımızla bir araya geleceğiz ve aynı zamanda Almanya toplumuna da bir mesaj vereceğiz. Yani çünkü bugün itibariyle Almanya'da her gün bir mülteci kampına saldırı var. Almanya'da sadece son bakın şeylerde yıllarda camilere yönelik ortalama yani ortalama 3 günde bir camilere yönelik saldırılar var. Sokakta Müslümanlara yönelik devamlı saldırılar var. Ha bunlar bir toplumsal hassasiyete vesile olsa, bunlar konu edilse çok fazla mesele yapmayacağım. Ama bunlar konu edilmiyor. Bunlar marjinal meseleler diye emniyet tarafından ciddi manada takip edilmiyor. İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı motivasyonlu ırkçı suçlar olarak hanesine konulmuyor. Neden konulmuyor? Çünkü onu koyduğu zaman da o zaman sonuç itibariyle devlet tedbir geliştirmek almak durumunda, almak zorunda. Bunu yapmamak için sonuç itibariyle rakamları küçük düşürüyorlar. Şimdi mesela bir olay vardı Kuzey Renvesfalya'da bundan birkaç ay evvel. Bir bayan otobüse binerken kendisine saldırılıyor. Başörtülü bir bayan. Başörtüsü çekiliyor vesaire. Polis işlem yapıyor. Ama herhangi bir vakaymış gibi meseleyi ele alıyor. Oysa orada bir siyasi bir motivasyon var. Bunun üzerine gidildi, Türk toplumu bunun üzerine gidiyor. Ondan sonra sonuç itibariyle parlamento meseleyi gündemine getiriyor. Böylece mesele oluyor. Ama bu gibi o kadar çok mesele var ki, o kadar basit, çok olay var ki. Basit
adli vaka olarak
bunlar
kapatılan.
Sonuç itibariyle kimsenin gündemine bile girmiyorlar ve böylece sonuç itibariyle.
Tabii son 5 dakikamızı hatırlatayım.
Böyle durumlarda tabii efendim özellikle güçlü olmak çok önemli. Bazı ülkeler bunu diasporalarıyla gayet başarılı şekilde uyguluyor ki Türkiye ile ilgili propagandalarda da bunu görüyoruz. Türkiye'nin böyle bir diasporası ne ölçüde var? Sizin bununla ilgili de bir öneriniz var. Mecliste bir komisyon kurulması konusunda. Neden böyle bir talebiniz var? Onu da alalım sizden.
Çünkü diaspora şu demek. Diaspora ana vatanın dışında yaşayan, dilsel, kültürel, dinsel, ortak özellikleri olan, bu anlamda asgari müştereklerde buluşan ve ana vatana yönelik ortak bir tasavvurları olan bir topluluktan ifade eder. Ben diyorum ki şu gurbetçi tasavvuru aşılması lazım. Türkiye'nin artık 6 milyonluk dışarıda bir diasporası var. Dünya 57 ülkede bizim 500'den fazla yaşayan vatandaşımız var. 6 milyonun yarısı Almanya'da yaşıyor, 3 milyon. Bu insanların anayasanın 62. maddesinde zaten Türkiye'den haklı beklentileri var. Anayasal sorumluluğumuz var. Bu insanların dil, kültür birikimleri, sosyal güvenliklerinin vesaire korunması konusunda. Buna benzer Türkiye'de son yıllarda olağanüstü çalışmalar yaptı. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın kurulması, diaspora politikalarının temel bir ayağı olarak Maarif Vakfı, yurtdışı eğitim politikaları çerçevesinde, TİKA, Yunus Emre kültür politikaları çerçevesinde. Ama bunlarla ilgili mecliste bu özel müşahhas çalışmaları ve spesifik bir alanla ilgili çalışmaları denetleyen bir mekanizma yok. Bakın Türkiye'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonumuz var, Adalet Komisyonumuz var, İçişleri Komisyonumuz var. Ama herkesin gündemi, öncelikli gündemleri var. Dolayısıyla özellikle Batı ülkelerinde olduğu gibi de yani göç politikalarını takip eden, bu konularla ilgili kamuoyunu bilgilendiren, bilinçlendiren, aynı zamanda diasporaya yönelik de bizim 11 milyonluk bir mobilite kitlemiz var. Türkiye'ye gelen 5,5 milyon yabancı şu anda hala hazırda Türkiye'de yaşayan ve yurt dışına çıkan 6 milyonluk bir kitle. Dolayısıyla 11 milyondan fazla tecrübesi olanlara da kattığımız zaman 15 milyonu geçiyor. Ha, bu insanların önemli bir kitle, büyük bir kitle. Bunların sonuçta yürütmede birçok bakanlıklar adına, Çalışma Bakanlığı'ndan başlayan da Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar hepsinin bünyesinde yurt dışı ile ilgili bir mekanizma var. Evet. Ama mecliste bunların bir karşılığı yok. Dolayısıyla bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık sonuç itibariyle diasporanın çok ciddi bir kazanım olabileceğini kamuoyu farkında varması gerekiyor ve bununla ilgili de altyapı oluşturması gerekiyor. Kurumsal konsantrasyon sağlanması gerekiyor. Eksiklikler giderilmesi gerekiyor. Bakış açısı değiştirilmesi gerekiyor. Ben meclis komisyonunun buna hizmet edeceğini ve dolayısıyla bu alanın bu anlamda kompetans geliştirme konusunda, siyasette de kompetans geliştirme konusunda önemli bir mekanizma olarak hem yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet edeceğini ama Türkiye'ye gelen yabancılar konusunda da onların Türkiye'de toplumla ahenk içerisinde yaşayabilmeleri için eksiklikleri giderme konusunda yürütmeye politikalar önerebileceğini düşünüyorum. Bu açıdan çok önemli bir eksikliği dolduracak diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık.
Teşekkür ederiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bizlerle birlikteydi. Gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Meclis Gündemi programı haftaya yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.